Ekonomi ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.
Tam termika santralin içinde. Biz buralardan ekmek yiyoruz ve ekilen ürünler de burada. Hem devletimize faydalı hem bizim kendimiz için. Biz bu varlığı kaybedirsek bizim halimiz çok kötü olur. Senelerdir biz çoluk çocuk bakıyoruz bu arazinin içinde.
Herkese günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ekonomi Ekoloji programındasınız. Ben Serkan Ocak. Aslında daha böyle enerjik bir giriş yapmak istiyordum ama hem program başlamadan önce temanın küçük reklamını dinlediniz. Termik santrallerle ilgili mesajını. Hem de dün ben Silivri Çerkezköy taraflarındaydım. Yine mesele termik santral. Dinlediğiniz ses orada bir köylüye ait. Hamit Erkan diye arazi sahibi. Şimdi arazisi termik santral kurbanı olmak tehlikesiyle karşı karşıya. Bu büyük bir proje yapılıyor. Yine meselemiz bu hafta termik santrali konuşacağız. Çünkü hakikaten Türkiye'nin en büyük çevre sorunlarından bir tanesi. Çünkü kömür zehirli. İnadına bizim enerji politikamız bu zehirli kömür üzerine kuruluyor. Her tarafta Türkiye'nin dört bir yerinde, Kaz Dağları'ndan Çanakkale'sine, Zonguldak'tan, işte şimdi de en son bugün konuşacağımız İstanbul'un hemen yanı başında Silivri'de, İstanbul'un tam sınırında, Silivri'nin Çayırdere köyünde sınırında çok büyük bir termik santral planlanıyor. Bunun detaylarını konuşacağız ama Greenpeace de olaya müdahil oldu. Şimdi telefonda da bir konuğumuz var. Greenpeace'in iklim ve enerji kampanyası sorumlusu Reşit Elçin var. Reşit, hatta mısın? Merhaba.
Günaydın, hattayım Serkan.
Şimdi ben projenin detaylarını, sen çok daha hakimsin. Tüm yapılan çevre düzeni planlarındaki değişikliklere çok daha fazla hakimsin. Olayı bir nasıl başladı, nereden başladı, ne zaman insanların haberi oldu ve şu anda neler oluyor? Bir özetler misin?
Tabii. Ya istersen biraz çok az da bir arka plandan bahsedeyim.
Tabii ki. Tabii.
Biliyorsundur sen de Trakya bölgesi, özellikle Ergene Havzası, Ergene Nehri ve yeraltı suları 1980'lerden sonra tekstil sektörü, gazlı içecek ve metal sektörü yüzünden büyük bir azalma ve beraberinde bir kirlilikle karşı karşıya kalmıştı. Bu aynı zamanda toprak kirliliği ve hava kirliliği de oluşturmuştu bölgede. Ve 2000'li yılların başında özellikle büyük bir toplumsal muhalefetle bir koruma talebi oluşturulmuştu. Ve bu bakanlık da bu talebe sessiz kalmayıp 2009 yılında hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Metropolitan Planlama bölümüyle hem de Çevre Şehircilik Bakanlığı hem de Trakya Kalkınma Birliği bir Trakya alt bölgesi koruma planı hazırlamışlardı. Ve bu koruma planı çok güzeldi. İşte tarıma öncelik veren ve kirli endüstri tesislerine bölgede izin vermeyen bir plandı.
Bölgenin bir anayasası hazırlandı.
Evet, bölgenin temel bir anayasası aslında, yani bölgenin gelişmesini, gelişme yolunu belirleyen bir anayasa hazırlandı. Ve o anayasanın içinde çok bariz bir şekilde kömür yakıtlı termik santraller kurulamaz yazıyordu. Birçok başka endüstriyel tesisle beraber, işte tekstil sektörü ve demir çelik endüstrisiyle beraber. Ancak geçtiğimiz yılın Ekim ayında, yani 2016 yılının Ekim ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu planda bir değişiklik yayınladı ve kömür yakıtlı termik santraller ibaresini bu plandan sildi. Akabininde de çok geçmeden, yine aynı hafta içinde de Trakya'nın çevre planında iki tane enerji üretim alanı belirledi ve buralara kömürlü termik santral yapılacağını ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden de bir ön görüş alındığını, buranın yeteri kadar suyu olduğunu ve hava kirliliğinde bunları kaldıracağına dair şeyler söylüyordu bu planda.
Halbuki Halbuki kimseye haber verilmedi. Hiçbir paydaş, hiçbir köylünün haberi olmadı. Köylü bundan bir ay öncesinde haber oldu. Halbuki Ekim 2016'da bunun değişiklikleri, planları çoktan yapılmıştı bile, değil mi?
Tabii değişiklikler ve planlar yapılmıştı. Yani işte oradaki köylülere henüz bildirilecek bir şey olmasa bile bu değişikliğin uygulayıcısı olan aslında belediyelere de haber verilmedi hiçbir şekilde. Dolayısıyla aslında bölgedeki bütün belediyeler, çoğu belediyeler bu plandan etkilenen bu değişikliğin iptali için dava açtılar. Ama daha sonra Şubat ayında, yani bu yılın Şubat ayında Bakanlar Kurulu Çerkezköy ve Silivri, yani aslında büyük bir kısmı İstanbul sınırları içinde olan santral alanı ve kömür ocakları için acele kamulaştırma kararı yayınladı. Bu direkt olarak köylerin arazilerine, tarım topraklarına el koymak anlamına geliyordu. Ve işin ilginç tarafı, yani bunu yayınlarken bile plan değişikliğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yetkililer bir önceki rapordan herhalde kopyala yapıştır, bütün belgeleri yapıştırdıkları için arazinin vasfını da yazmışlar ve arazi aşırı çekilmiş yeraltı suyu alanı, yeraltı suyu koruma alanı ve tarım alanı ve ormanlaştırılarak korunması gereken ormanlık alan olarak tanımlanmış. Buna rağmen burada bir kamulaştırma yapıldı. Ve bu kamulaştırmayla ilgili de o bölgede yaşayan insanlara herhangi bir bildirim yapılmadı. Biz Silivri Çevre Derneği ile beraber ve Kuzey Ormanları Savunması ile beraber bölgeyi ziyaretler gerçekleştirerek insanlara bilgilendirme yaptık bu konuyla ilgili. Daha sonra hem Silivri'den hem de Çerkezköy'den arazisi bulunan vatandaşlar o acele kamulaştırma kararının iptali için, bu Bakanlar Kurulu kararının iptali için Danıştay'a dava açtı. Biz de müdahilik.
Şimdi davaya geçmeden önce ben bir şey, ya, radyosunu yeni açanlar için de bir hatırlatma yapalım. Silivri ve Çerkezköy'de yapılması planlanan termik santrali konuşuruz. Bunun detaylarını anlatıyorsun. Dün de beraberdik orada seninle. Ben bir dinleyicilerin gözünde canlandırması için neden bahsediyoruz? Buranın önemini bir anlatmak istiyorum hakikaten. Gittiğimizde yemyeşil bir buğday tarlaları, ayçiçek tarlalarıyla karşılaştık. Bazı köylülerle arazilerin yerine gittik. Daha henüz kimler yapılmış, hasat yapılmadı. İnanılmaz muhteşem bir yer. Hemen Çerkezköy'ün dibinde, orada birçok alan etkilenecek. En önemlisi İstanbul etkilenecek. Yani tabii ki oradaki, yani İstanbul'daki ya da Çerkezköy'deki hiç fark etmiyor. Burada halk sağlığı söz konusu. Hakikaten onarılmayacak, geri dönüşü mümkün olmayacak. Hem çevre ve hem insan sağlığı açısından çok ciddi zararlar verecek bir projeden bahsediyoruz. Ve büyüklük olarak canlanabilir mi insanın gözünde bilmiyorum ama 545 hektar, 5000 küsür dönümden bahsediliyor. Yani çok büyük bir alandan bahsediliyor. Böyle bir alan mahvolacak. Tabii ki insanlar doğal olarak, orada yaşayan insanlar, hem arazisiz kamulaştırılan ya da kamulaştırılmayacak insanlar, buna çok büyük bir itirazı var. Yerel yönetimi, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, topyekun, ben orada yani karşıma çıkan herkese sordum. Belki birileri de hani devlet kuşu kondu, arazimize para verecekler diye düşünür mü diye herkese sormaya çalıştım. İnanın hiç böyle bir düşünce yok. Şimdi köylülerle ve sivil toplum örgütleri, Tekirdağ Belediyesi buna bir dava açtı. Projenin durdurulması için. Sizin de müdahil olduğunuz davanın içeriği nedir? Tam olarak neyin iptal edilmesini istiyorsunuz?
Ya biz bu Bakanlar Kurulu kararının, yani bu arazinin acele bir şekilde kamulaştırılarak Eyvaş'a devrinin iptalini istiyoruz. Çünkü Bakanlar Kurulu dedi ki bu bir enerji projesi, acil bir mesele, burayı acil bir şekilde kamulaştırıp Eyvaş'a devredeceğiz. Aslında bu yasanın tanımına da aykırı. O yasa sadece savaş hallerinde aslında ordu birliklerinin
seferberlik hallerinde
seferberlik hallerinde o maddeye dayandırılarak bir kamulaştırma yapılmış. Aslında bunu 2014 yılında Soma'da da görmüştük, Yarıca köyünde. Orada da yine bu yasaya dayandırılarak bir kamulaştırma yapılmıştı. Biz yine orada müdahildik ve o davayı Danıştay'da kazanmıştık. Bir de o arazi zeytinlik bir araziydi. Ama burada da tarım yapılıyor. Ya şöyle bir şey var, bir de senin söylediklerine ek olarak. Silivri şu an İstanbul'un son kalan tarım arazileri. Şu an elimizde bir şey yok, hani net olarak bir data yok ama İstanbul'un kalan tarım arazilerinin yarısının Silivri'de olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 5000 dönümlük bir araziden bahsediyoruz. Dolayısıyla İstanbul'un gerçekten tarım arazisi bitecek. Bir taraftan da Trakya hala aslında Türkiye'nin bir tarım deposu. Yani ekili ayçiçek tarlalarının %73'ü hala Trakya'da. Çeltik bildiğimiz pirinç. Onun da hala %58'i Trakya'da gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla hem suyu ciddi şekilde azaltacak ve kirletecek, toprağı da kirletecek ve havayı da kirletecek böyle bir projenin Trakya'da düşünülmesi hem Türkiye açısından hem de gezegenimiz açısından çok geri dönülemez sonuçlar.
Ben de birkaç tane ek yapayım. Yani orada köylülerle konuşmalarımı, o anekdotları anlatmak istiyorum. Yani şunu söylüyorlar. Hafta sonu İstanbul'dan oraya insanlar kaçıyormuş nefes almak için. Evet. Termik santral yapıldığında hangi nefesi alacaklar burada diyorlar. Bir başka köylü o traktör üstlerindeki Mehmet'li soyadını hatırlamıyorum şimdi. Kendi tarlasını sürüyor. 13 dönümlük bir arazi gidecekti. O da şunu söyledi. Yani burada dönümü aşağı yukarı 40-50 bin lira civarındaymış. 100 bin lira verseler ne yazar diyor. Ben o parayla gideceğim, bir araba alacağım, ev alacağım ama toprak gidecek diyor. Başka bir köylü de şeyi söyledi. O da çok ilginç. Sizin için burada biz buğday tarlasının içinde konuşuyorduk bunu. Sizin için biz burada ekmek üretiyoruz. Bu ekmekleri size üretiyoruz. Eğer bunlar giderse ekmek bulamayacaksınız. Buğdayı bile yurt dışından ithal edeceksiniz diyor. Hakikaten o kadar verimli, o kadar son artık bizim yeşil alanlarımız gittiğimiz, yani gidenler vardır o bölgeye. Yani yemyeşil özellikle bu dönemde tam da doğanın yeni uyandığı zamanda kuş sesleri bir taraftan insanların huzur bulmaya için gitmesi gereken yer. Dedelerinden kalan insanların orada arazilerinde ekip biçiyorlar. Kimsenin satmak, orayı terk etmek gibi bir niyeti yok. Hakikaten temiz bir havası olan bir coğrafya Trakya. Çok da güzel bir yer. Ve buna rağmen bu kadar güzelliğin herhalde bir bedeli var denir. Hep bunun da bedeli bu mudur acaba? Sürekli Trakya zaten...
Ama
senin Trakyalılar
zaten
gibi,
ödediler bu bedeli yıllarca.
Onu söylüyordum tam. Yıllardır bir kirlilikle mücadele ediyor. Yıllardır Tekirdağ Belediye Başkan Yardımcısı şeyi söylemişti. Malkara'da ve Marmara Ereğlisi'nde de benzer bir santral projesi vardı. Biz bunu iptal ettirdik. İstersen buradan devam edelim. Yani bölgede sadece bu yeni gündeme gelmedi. Daha önce de yapıldı. Halen yargısı da devam ediyor ama durduruldu. O neydi? Senden dinleyelim istersen.
Onlar özel şirketlerin, birisi Marmara Ereğlisi'nde bir demir çelik fabrikasının hem kendi enerji ihtiyacını karşılamak hem de piyasaya enerji satmak için planladığı bir santralde ithal kömürle çalışacak. O da Danıştay tarafından yürütmesi durduruldu. Yani onun da gerekçesi yine bu koruma planıydı. Çünkü koruma planına göre Trakya'da kömür yakıp termik santral kurulamaz. Benzer bir projede yine Eren Holding var. O da Zonguldak'taki termik santralleriyle meşhur. Onlar da Zonguldak'ta yerli kömürle santral yapacağız deyip 165 megawattlık bir yerli kömür ama akabininde binlerce megawattlık ithal kömürlü santraller inşa eden bir şirket. Onlar da buradaki kendi tekstil fabrikalarının ihtiyacı için elektrik üreteceklerini söylüyorlar ithal kömürle. Onun da büyük bir proje olduğu apaçık. O da şu an yargı aşamasında ve herhangi bir gelişme yok. Yani biz bir taraftan da Serkan yeni bir kampanyaya başladık bu hafta. Trakyalıların ağzıyla bir kampanya başladık. Olmaz veya diyoruz. Olmazveya.org diye bir web sitemiz var. Talebimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan çok net. Trakya korunması gereken bir bölgeydi ve burayı korudunuz ve burayı tekrar koruyun diyoruz. Ve bunu Trakyalılarla beraber diyoruz. Umarım da
bu kampanya imzaya da açık zannedersem dileyenler gidip imzalayabilir de buradan Olmaz Bey'a. Bir şey daha sormak istiyorum ben sana. Yani hep şu argüman savunuluyor. Bunu ekonomik bir yatırım olarak, yani bir kalkınma modeli olarak da sunuluyor kömürlü termik santral. Yani kömürümüz var, maden yataklarımız var, çok zengin rezervlerimiz var deniliyor. Ama artık bunun hem kömür kalorisi açısından verimli olmadığı zaten hep bu söyleniyor. Ama nihayetinde santral bittiğinde bakıldığında hep ithal kömür yakılıyor. Bu teknik detayı neden artık, yani zehirinin dışında bırak onu, onu geçtik artık insan sağlığını, o boyut çevre sağlığı, çevreye vereceği zararı geçtik. Nasıl bunun artık karlı olmadığı hakkında bize biraz detay verebilir misin?
Ya şöyle, aslında bu hani bir içinde yaşadığımız şeyden, sosyoekonomik düzenden çok da bağımsız değil. Çünkü kömür sektörü birçok alanda rant yaratıyor. Hem kömürün yer altından çıkartılması, hem transferi, hem işlenmesi, hem bir termik santralde kullanılması. Dolayısıyla orada büyük bir rant oluşuyor ve o ranttan nemalanmak isteyen büyük kuruluşlar var. Hı hı. Ama öteki taraftan da Serkan, artık kömür Türkiye'de de feasible değil. Yani ekonomik değil. Çünkü en son Ankara Nallıhan'da da gördüğümüz gibi devlet artık kömür santrallerine alım garantisi veriyor. Yani kömür santrallerinin yerini gösteriyor. Burada kömür var, bunu çıkartıp buraya bir santral kurmasını istiyor şirketlerden ve uzun yıllar boyunca aynı nükleer santrallerde, nükleer santral projesinde Akkuyu'da yaptığı gibi yüksek bir bedelden alım garantisi veriyor. Yani şu an işte Konya'da yaptıkları güneş enerjisi projesinden daha yüksek bir fiyata Ankara'da Nallıhan'da yeni bir kömür projesi sözleşmesi imzaladı hükümet. Hı hı. Muhtemelen benzerini de burada yapacak. Enerji sektörünün tekerler üzerinden dönmesini, yerelleşmesini engelleyen, dolayısıyla yeni bir enerjinin toplum içinde yaygınlaşmasını engelleyen ve bu ekonomik sistemin, bu rant sisteminin devam etmesini sağlayan bir şey, yapı esasen.
Yani bugün senin de bahsettiğin gibi o teşvikler eğer kirletici yatırımlara değil de yenilenebilir enerjiye ayrılsa özel sektör daha da ilgilenecektir. Daha da kurulu güç artacaktır yenilenebilir enerji konusunda.
Tabii ki, tabii ki. Hatta bugün yenilenebilir enerji sektörü temsilcileriyle konuştuğun zaman herhangi bir teşvik de istemiyorlar esasen. Sadece önlerindeki bürokratik engellerin kaldırılmasını istiyorlar. Yani bağlanma sorunu gibi, lisans alma sorunu gibi, yatırım yapma sorunu gibi. Esasen önlerinde çok fazla engel var. Dolayısıyla hani teşvik değil de önümüzdeki engelleri kaldırırsanız bile en azından bir ortada fair play, adil bir oyun olur diyorlar.
Anladım. Peki Reşit Elçin, Greenpeace iklim ve enerji kampanyası sorumlusu, şu anda da bölgede. Çok teşekkür ederiz sana. Çok sağ ol verdiğin bilgiler için. Yayınımıza katıldığın
için. Rica ederim Serkan. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi yayınlar. İyi
günler. Şimdi Trakya ve Silivri'deki yapılmak istenen Çerkezköy ve Silivri tam sınır bölgede, İstanbul'un da sınırında oraya yapılmak istenen termik santrali konuştuk. Bu hakikaten çok önemli. İstanbullular için de çok önemli. Çünkü yanı başımızda devasa bir kirletici enerji santrali olacak. Bir konuştuklarımızın arasında hem de buradan Zeytin'e bağlamak istiyorum. Şunu söyledi Reşit Elçin. Bu Ekim 2016'da planları yapıldı ve birden çevre düzeni imar planlarında da daha sonra değişiklik yapıldı ve birden yapılması gerektiği halde paydaşlarıyla paylaşılmadan askıya çıktı bu planlar. Vatandaşlar da oradan öğrenmiş oldu. Halbuki ne yapılması gerekiyor? Bütün ortaklar bu işte, kimse vatandaşından sivil toplum örgütüne, meslek örgütüne, herkes bilgilendirmeli. Bir proje yapılacaksa ortak masaya yatırılmalı, artıları eksileri değerlendirmeli. Bugün önceki gün zannedersem zeytinle ilgili torba yasanın içerisinde yer alan zeytin alanları ile ilgili madde de çok tartışıldı. Bir iki haftadır devam ediyor tartışması. Orada da yapılan şuydu, yani tüm her şey hazırlandıktan sonra, alt komisyonlardan hızlıca geçtikten sonra son aşamada artık insanlar öğreniyor neler olup bittiğini, birileri fark ediyor ama iş işten çoktan geçmiş oluyor. Önceki gün genel kuruldaydı zeytin yasası ve genel kurulda ertelendi görüşülmesi. Neden? Şöyle bir açıklama yapıldı, çok enteresan. Bunu bir paydaşlarına soralım, ondan sonra karar verelim. Yani sistem tersinden işliyor. Çünkü yapılması gereken önce paydaşlarıyla görüşülmesi bir taslak hazırlanması, ondan sonra meclisin ilgili alt komisyonlarında görüşülmesi ve ondan sonra genel kurula gelip oylanması, kanun onaylanıp onaylanmayacağı görüşmesi lazım. Ama bizde her şey olup bitiyor, yangından mal kaçırırcasına, çünkü biliniyor tepkiler gelecek. Hükümetten sürekli şu açıklamaları duyuyoruz. Eğer biz bunlara baksaydık, bu sözlere aldırış etseydik, dünyanın en büyük projelerini, üçüncü köprüleri, üçüncü havalimanlarını, bunları yapamazdık diyor. Ama bu, biz bahsettik zaten. Tekirdağ, Trakya bölgesiyle ilgili yapılan o anayasası denilen, kentlerin anayasası denilen üst ölçekli çevre düzeni planında kömürlük termik santral yoktu. Greenpeace'ten Reşit'le konuştuğumuzda o Trakya'dan bahsetti. Kırklareli'ni Tekirdağ için alan çevre düzeni planından bahsetti. Ben de İstanbul'dan bahsedeyim. İstanbul'da bir metropoliten merkez kurulmuştu ve burada İstanbul'un anayasası denilen üst ölçekli 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı yapıldı. Bu planda İstanbul'un kuzey-güney aksanında kesinlikle gelişmesi öngörülmüyordu. Gelişmesin isteniyordu. Çünkü burası son yeşil alanlar, son nefes aldığımız yerler, kuzey ormanları vardı. Ne oldu daha sonra bu hazırlanan çevre düzeni planı? Çöpe atıldı. Neden? Çünkü 3. köprü yoktu, 3. havalimanı yoktu, megakan kentler yoktu, çılgın Kanal İstanbul projeleri yoktu. Bunları yapabilmek için o plan şu anda çöpte duruyor ve işlevsiz bir halde. Maalesef bugün kentlerin geldiği nokta bu. Bir zamanlar kömürün kirletici olduğu bakanlığın kendi sitesinde yazarken çevre düzeni planına bu kesinlikle yer almaması gerektiği belirtilirken şimdi maalesef bunlarla karşılaşıyoruz. Bir gecede bir değişiklik yapılıyor ve bu değişiklikle buralara termik santraller yapılmak isteniyor. İstenen her türlü şey yapılmak isteniyor. Kirleticidir, zehirlidir. Biz bu yüzden karşıyız. Alternatifi var, yenilenebilir enerji. Bu masada bir mikrofonlarda olduğumuz sürece, elimiz kalem tuttuğu sürece bunları takip edeceğiz. Neden? Çünkü anayasada çok açık. Herkesin temiz, sağlıklı bir çevrede yaşam hakkına sahip. Ve bu anayasal hakkımızı korumaya çalışıyoruz. Daha iyi bir gelecek bırakmak istiyoruz önümüzdeki nesillere. Şimdi tekrar başta dinlemiştiniz Silivri'deki bir köylünün sesini yaptığım küçük bir röportaj vardı. Yine onunla size bu haftalık veda etmek istiyorum. Ekonomi Ekoloji programından bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni konu ve konuklarımızla görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Bize zararlı olacak. Hayvan içi de, insanlar içi de çok zararlı olacak. Her yönden ya. Biz bunun santralın buraya kurulmasını istemiyoruz.
Burada ne ekili şimdi amca?
Buğday.
Başka neler var bu arazilerde?
Arpa var, yulaf var, hayvan içi, hayvan yemleri var.
Ayçiçek de var galiba.
Ayçiçek de var. Hı-hı. Ayçiçekleri sonra çekersin, lava yaparsın onu. Neyse zararlı olacak. Hayvan içi de insanlar...
Ekonomi Ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.